Ayrım 3. Hepimiz katiliz. Jean-Paul Sartre. Sayfa 24. Şanlı kültürümüze gelince, Cezayirlilerin bu kültürü edinmek için özel bir istekte bulunup bulunmadıklarını biliyor musunuz? Kesin olan bizim bu kültürü onlara dayatmış olmamızdır. 19. yüzyılın başlarına kadar yürürlükte olan bir yasayla, zenci kölelere okuma yazma öğretmeyi ceza tehdidiyle yasaklayan bir yasaya sahip ABD'nin güney devletleri gibi utanmazca davrandığımızı söylemek istiyorum. Fakat son tahlilde İslam kardeşlerimizi okuma yazma bilmeyen bir halk haline getirmeyi yine de başardık. Bugün hala Cezayir'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı %80'dir. Eğer onlara sadece bizim dilimizi kullanmayı yasaklasaydık mazur gösterilebilirdi. Fakat sömürgeleştirilen halkın tarihi öğrenmesini engellemek sömürge sistemine içkindir. Avrupa'da ulusal talepler dil birliğine dayandığı için Müslümanların kendi dillerini konuşmaları engellenmişti. 1830'dan beri Cezayir'de Arapça yabancı dili olarak görülmektedir. Arapça hala konuşuluyor ama daha çok gizli bir yazı dili olarak. Hepsi bu. Arapların birleşmesini engellemek için Fransız yönetimi dillerine el koymuştur. Yönetim İslam'ın vekillerini kendisi tarafından satın alınmış alçaklardan devşiriyor. En ilkel batıl inançları destekliyor çünkü batıl inanç birleşmeyi engeller. Kilise ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması, bu cumhuriyet ayrıcalığı sadece ana yurda tanınan bir lükstür. Fransız Cumhuriyeti Cezayir'de cumhuriyetçi olamaz. Fransız Cumhuriyeti Cezayir'de feodal inançları korumakta, fakat aynı zamanda yaşayan bir feodalizmi, her şeye rağmen insani bir toplum kılan yapıları ve gelenekleri ortadan kaldırmakta. Cezayir toplumunun kadrolarını ve dinamiğini parçalamak için bireysel ve liberal bir hukuk empoze etmekte, öte yandan egemenliklerini Fransız yönetiminden alan ve onun adına yöneten çok küçük prenslikleri korumaktadır. Tek sözcükle Fransız yönetimi Cezayirlileri arkaik topluluktan çekip çıkaracak ve aynı zamanda içlerinde arkaizmi yine de sadece toplumun arkaizmiyle yaşayabilecek bir mantaliteyi liberal endividüalizmin parçalanmışlığı içinde yaratarak ya da bu mantaliteyi koruyarak bir çeşit yerli üretiyor, kitleleri yaratıyor. Fakat onları kendi ideolojilerinin karikatürüyle yanıltarak bilinçli bir proletaryaya dönüşmelerini engelliyor. Şimdi de başlangıçtaki muhatabımıza, önce ekonomi diyerek bizlere kapsamlı reformlar öneren yumuşak kalpli realistimize dönüyorum. Yanıtım şu olacak: evet, fellah açlıktan ölüyor. Hiçbir şeye sahip değil. Toprağı, işi, eğitimi yok. Evet, hastalıkların pençesinde kıvranıyor. Evet, Cezayir'in bugünkü durumu Uzak Doğu'da yaşanan en kötü sefaletle karşılaştırılabilecek düzeyde. Fakat buna rağmen ekonomik değişikliklerle işe başlamak olanaksız. Çünkü Cezayirlilerin sefaleti ve içinde bulunduğu umutsuz durum, sömürgeciliğin doğrudan ve zorunlu bir sonucudur ve sömürgecilik sürdüğü sürece ortadan kaldırılamayacaktır. Bunu düşünmesini bilen bütün Cezayirliler biliyor ve hepsi bir Müslümanın söylediği şu sözlere katılıyor: bir adım ileri, iki adım geri. İşte sömürge reformunuz. Zira sistem bütün reform girişimlerini kendiliğinden ve kolayca yok etmektedir. Sistem kendisini ancak her geçen gün daha katı, daha insanlık dışı olarak koruyabilir. Anayurdun bir reform yapmak istediğini varsayalım. Bu durumda şu üç olanak vardır. 1. Reform otomatik olarak sadece ve sadece sömürgecinin yararına sonuçlar verir. Ürünü artırmak için barajlar ve sulama tesisatları kuruldu. Ne var ki bu sadece vadideki toprakları sulayabilir. Bu topraklar ise her zaman Cezayirlilerin en verimli topraklarıydı ve elbette Avrupalılar tarafından gasp edildi. Lex Martin'in gerekçesinde sulanan toprakların 1/4'ünün Avrupalılara ait olduğu söylenmektedir. Sahra kıyısını, güneyi sulasanıza görelim. 2. Reform öyle çarpıtılır ki hiçbir etkisi kalmaz. Cezayir'in durumu kendi içinde korkunçtur. Fransız hükümeti Cezayirlilerin iki meclisli sistemlerini onaylarken İslam kitleleri yanıltabileceğini mi ummuştu? Oysa bu kitlelere yanılgısını sonuna kadar götürmek için gerekli zaman bile tanınmadı. Sömürgeciler yerlilere yanıltılma şansını bile vermek istememişlerdi. Bu onlar için fazlaydı. Açık seçim hilesini tercih ettiler. Kendi açılarından da tamamen haklılardı. Eğer insanlar öldürülmek isteniyorsa, önce onların ağızlarını tıkamak gerekir. Sömürgecilik, yol açacağı tehlikeli sonuçları engellemek için kendi içindeki yeni sömürgeciliğe karşı çıkmaktadır. 3. Reform, yönetimin sessiz onayıyla rafa kaldırılır. Lex Martin, sulama nedeniyle oluşan değer artışının dengelenmesi için sömürgecilerin toprakların bazı parçalarını devlete bırakmalarını öngörmekteydi. Devlet bu parselleri Cezayirlilere satacak, Cezayirliler devlet borçlarını 25 yıl içinde ödeyeceklerdi. Görüyorsunuz, reform son derece iddiasızdı. Söz konusu olan sadece bazı seçkin yerlilere ana babalarından çalınan toprakların çok küçük bir kısmının geri satılmasıydı. Sömürgecilerin bu alışverişte tek kuruş zararları yoktu. Fakat onlar için önemli olan sadece hiçbir şey yitirmemek değildi. Hep daha fazla kazanmak istiyorlardı. Yüzyıldan bu yana ana yurdun kendileri için yaptığı fedakarlıklara alışkın sömürgecilerin böyle bir fedakarlıktan yerlilerin yararlanmasına tahammülleri yoktu. Sonuç, Lex Martin rafa kaldırıldı. Müslüman köylülerin teknik eğitimi için tarım dairelerinin kaderi anımsanırsa sömürgecilerin tavrı tamamen anlaşılır. Kağıt üzerinde ve Paris'te oluşturulan bu kuruluşun amacı sadece fellahların verimliliğini bir parça artırmaktı. Sadece fellahı açlıktan koruyacak kadar. Ne var ki ana yurdun yeni sömürgecileri bunun sistemin çıkarlarına doğrudan ters düştüğünü düşünememişlerdi. Cezayirli iş gücü fazla olduğu için fellah az ve yüksek miktarlarla üretime devam etmek zorundaydı. Bu insanlara teknik bilgi götürüldüğünde kır işçilerinin sayısında azalma olmayacak ve bunlar daha güçlü taleplerle ortaya çıkmayacaklar mıydı? Müslüman toprak sahiplerinin rekabetinden korkulmayacak mıydı? Ve her şeyden önce hangi tür olursa olsun, nereden gelirse gelsin, eğitim kurtuluş için bir araçtır. Hükümet eğer sağcıların hükümeti ise burada Fransa'da kendi köylülerimizi eğitmemek için diretecek kadar iyi bilir bunu. Demek ki yerlere teknik bilgi götürülmeyecektir. Kimseye yaranamayan, her yerde saldırıya uğrayan, Cezayir'de gizli, Fas'ta şiddetli, bu devlet dairelerinin hiçbir etkisi yoktur. Artık bütün reformlar etkisizdir, özellikle de pahalı olanlar. Ana yurt için bu reformlar masraflıdır. Sömürgecilerin ise bu reformları finanse edecek ne olanakları ne de istekleri var. Genel öğrenim zorunluluğu sık sık önerilen bir reformdur. 500 milyar frank gerektirmektedir. Öğrenci başına yıllık harcama 32 bin frank olarak saptanırsa. Oysa Cezayir'in toplam gelirleri 300 milyardır. Okul reformunu toplam geliri en az şimdikinin 3 katı olan endüstrileşmiş bir Cezayir gerçekleştirebilir. Ne var ki gördüğümüz gibi sömürgecilik endüstrileşmeye direnmektedir. Fransa büyük girişimlere milyarlar yatırsa da geriye hiçbir şey kalmadığı çok iyi biliniyor. Sömürgecilik sistemi diyorum, bu doğru anlaşılmalı. Söz konusu olan soyut bir mekanizma değildir. Sistem yaşıyor, işliyor, bir şeytan dairesi olan sömürgecilik gerçektir. Bu gerçek, 1 milyon sömürgeci, sömürgeciliğin şekillendirdiği, sömürgecilik sistemi ilkeleriyle düşünen, konuşan ve davranan sömürgecilerin oğulları ve torunlarında ete kemiğe bürünmektedir. Çünkü sömürgeci de yerli gibi bir üründür, onun işlevi ve çıkarları yaratmıştır. Sömürgecilik sözleşmesiyle ana yurda bağlı olarak sömürgeleştirilmiş ülkenin ürünleriyle büyük karlar kazanarak ticaret yapmak için gelmişti buraya. Hatta yerlilerin gereksinimlerinden çok ana yurdun gereksinimlerini yansıtan yeni ürünleri yerleştirdi. Demek ki o çatışkılı ve çelişkili bir yaratıktır. Bir ana vatanı yani Fransa, bir de ülkesi yani Cezayir vardı. Cezayir'de Fransa'yı temsil eder ve sadece Fransa ile ilişki içinde olmak ister. Fakat sömürgecinin ekonomik çıkarları onun ana vatanının politik kurumlarına karşı çıkmasına yol açar. Fransız kurumları liberal bir kapitalizm zemininde yükselen burjuva demokrasisinin kurumlarıdır. Bunlar seçme hakkı, birleşme hakkı ve basın özgürlüğünü de kapsar. Fakat çıkarları Cezayirlilerin çıkarlarıyla tamamen karşıtı olan ve aşırı sömürüsünü ancak çıplak baskıya dayandırabilen sömürgeci, Fransa'da Fransızlar arasında bu haklardan yararlanmak amacıyla bu hakları sadece kendisi için kabul eder. Buna uygun olarak da ana yurttaki kurumların en azından biçimsel evrenselliğinden nefret etmektedir. Söz konusu haklar eğer herkes için geçerli olursa, Cezayirli de kendisi için talep edebilir çünkü. Irkçılığın işlevlerinden biri burjuva liberalizminin gizli evrenselliğini dengelemesidir. Bütün insanlar eşit haklara sahip oldukları için Cezayirli bir alt insan haline getirilir. Yurttaşları Bu hakların onun ülkesine kadar uzatmak istediğinde ise sömürgecinin ana yurdun kurumlarını reddetmesi onda ayrılıkçı bir eğilim yaratmıştır. Cezayir belediye başkanlarının başı birkaç ay önce tekrar tekrar şöyle dememiş miydi? Eğer Fransa başarısız olursa yerine biz geçeceğiz. Fakat sömürgeci Müslümanlar arasında Avrupalıların tecrit edildiğini ve güçler dengesinin 1'e 9 olduğunu söylediğinde çelişki bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Tecrit edilmiş oldukları için çoğunluğu iktidara getirecek her türlü anayasayı reddetmektedirler. Yine aynı nedenden dolayı kendi yerlerini şiddet kullanarak korumaktan başka çareleri yok. Ne var ki yine aynı neden ve güçler dengesinin kendisi sadece onlara karşı sonuçlar verebileceğinden sömürgecileri ana yurdun gücüne yani Fransız ordusuna muhtaç kılmaktadır. Böylece bu ayrılıkçılar aynı zamanda aşırı yurtseverlerdir. Fransa'da cumhuriyetçi politik kurumlarımız ülkede bir politik güç oluşturma izni verdiği sürece Cezayir'de cumhuriyetten nefret eden ve cumhuriyetçi orduya tutkuyla bağlı faşistlerdir. Başka türlü olabilir mi? Hayır, sömürgeci kaldıkları sürece olamazlar. İstilacıların bir ülkeye yerleşerek o ülkenin halkıyla karışıp sonunda bir ulus oluşturduklarına da rastlanır. Bu durumlarda en azından belli sınıflar içinde ortak ulusal çıkarların oluştuğu görülür. Ne var ki sömürgeciler, sömürgecilik sözleşmesiyle saldırıya uğrayanlardan tamamen tecrit edilmiş istilacılardır. Bir yüzyıldan fazla bir zaman önce Cezayir'i işgal ettik. Fakat ne Arap-Fransız evliliklerine ne de dostluklarına ilişkin hiçbir şey duyulmuyor. Cezayir Fransızları sömürgeci olarak Cezayir'i Fransa'nın çıkarları için mahvetmeyi görebiliyorlar. Cezayirli olsalardı şu veya bu biçimde ve kendi çıkarları için ülkenin ekonomik dolayısıyla kültürel gelişimiyle ilgilenmek zorunda hissederlerdi kendilerini. Anayurt ise sömürgecilik tuzağına düşmüştür. Cezayir üzerinde egemenliğini koruduğu sürece sistem tarafından yani kurumlarını reddeden sömürgeciler tarafından tehlikeyle karşı karşıya bırakılacaktır. Ve sömürgecilik anayurdu sömürgecilerin Cezayir üzerindeki antidemokratik despotluğunu savunmak için demokrat Fransızları ölüme göndermeye zorlamaktadır. Ne var ki tuzak burada da işlemekte ve giderek daralmaktadır. Sömürgecinin yararına uyguladığımız baskı onun her geçen gün daha çok nefret edilmesine yol açıyor. Birliklerimiz sömürgecileri korudukları ölçüde kendilerini tehdit eden tehlikeyi büyütüyorlar. Bu ise ordunun orada bulunmasını daha da gerekli hale getiriyor. Bu yıl savaşın maliyeti eğer sürerse 300 milyarı aşacak ki bu miktar Cezayir'in toplam gelirleri kadardır. Sistemin kendi kendisini yıktığı bir noktaya geliyoruz. Sömürgelerin maliyeti getirdikleri kazancın çok üzerindedir. Sömürgeciler Müslümanların topluluğunu yıkarken, Müslümanların özümlenmesini reddederken tamamen doğru davranıyorlardı. Özümleme Cezayirlilere bütün temel hakların tanınmasını, güvenlik ve hayır kuruluşlarımızdan yararlanmalarını, anayurttaki ulusal meclise 100 Cezayirli milletvekilinin girmesini, toprak reformu ve ülkenin endüstrileşmesiyle Müslümanlara da Fransızların sahip oldukları yaşam standardının sağlanmasını gerektirecekti. Gerçek bir özümleme sömürgeciliğin kaldırılması anlamına gelecekti. Sömürgeciler buna nasıl razı olurlar? Fakat sömürgecilerin sömürgeleştirilen halka sefaletten başka sunacakları hiçbir şey olmadığı, onları dışladıkları, özümlenemez bir blok haline getirdikleri için bu radikal olumsuz tutum, bu tutumun zorunlu karşılığı olarak kitlelerin bilincini uyandıracaktır. Feodal yapıların dağılması Arap direnişini zayıflattıktan sonra bir kolektif bilinç süreci yaratmıştır. Yeni yapılar oluşuyor. Cezayirli benliği ayrımcılığa duyulan tepki ve günlük mücadele içinde kendisini buluyor ve biçimlendiriyor. Cezayir milliyetçiliği eski geleneklerin, eski bağlılıkların yeniden doğması değil, eğer sömürümlerine son vermek istiyorlarsa Cezayirliler için tek çıkış yoludur. Jules Ferry'nin parlamentoda şu açıklamayı yaptığını gördük. Nerede politik bir egemenlik varsa orada ekonomik bir egemenlik de vardır. Cezayirliler bizim ekonomik egemenliğimiz nedeniyle ölüyorlar. Fakat şunu da öğrendiler. Ekonomik egemenliğimizi kırmak için politik egemenliğimize karşı mücadele yürütme kararı almaları gerekiyordu. Böylece sömürgeciler karşıtlarını biçimlendirmiş, kararsızlara şiddetsiz bir çözümden başka bir çözüm olanağının olmadığını göstermiş oluyorlar. Sömürgecilerin yaptığı tek hayırlı iş, varlığını sürdürebilmek için kendisini eğilmez göstermek zorunda olması ve bu sayede kendi çöküşünü hazırlamasıdır. Bizler, anayurttaki Fransızlar bütün bu olanlardan tek bir ders çıkarabiliriz. Sömürgecilik kendi kendisini yıkma sürecindedir. Fakat hala havayı kirletiyor. Sömürgecilik bizim utancımızdır. Yasalarımızla alay ediyor, onları kendi karikatürlerine benzetiyor, kısa süre önce Pompei olayının gösterdiği gibi bize ırkçılığı bulaştırıyor, gençlerimizi 10 yıl önce yenilgiye uğrattığımız Nazi ilkeleri uğruna kendi isteklerine rağmen ölmeye zorluyor. Kendisini faşizmi Fransa'ya taşıyarak savunmaya çalışıyor. Bizim işimiz sömürgeciliğe ölürken yardımcı olmaktır. Sadece Cezayir'de değil, görüldüğü her yerde. Vazgeçmekten söz edenler aptaldır. Hiçbir zaman bizim olmamış bir şeyden vazgeçmemiz olanaksız. Tam tersine Cezayirlilerle yeni ilişkiler oluşturmak, özgür bir Fransa ile kurtarılmış Cezayir arasında yeni ilişkiler yaratmak söz konusudur. Ancak her şeyden önce bizi reformist aldatmacalarla görevlerimizden uzaklaştırmalarına izin vermememiz gerekir. Yeni sömürgeci, sömürge sisteminin düzeltilebileceğine inanan bir aptal ya da etkisiz kalacaklarını bildiği için bu reformları öneren bir kurnazdır. Bu reformların da zamanı gelecek. Cezayir halkı gerçekleştirecek bunları. Yapmaya çalışabileceğimiz, yapmaya çalışmak zorunda olduğumuz tek şey, fakat şimdi bu çok önemlidir, Cezayirlileri aynı zamanda Fransızları da sömürgeci despotluğundan kurtarmak için Cezayir halkının yanında mücadele etmektir. Mart-Nisan 1956. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 30.